Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. 9 Eylül 2019 Pazartesi günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Türkiye dış politikası açısından kritik bir dönemden geçiyoruz. Sıcak bir yazın ardından özellikle de Suriye meselesinde hükümetin atacağı adımlara dikkatler çevrilmişti. Amerikan yönetimiyle epeydir süren pazarlıklar sonucunda Ağustos başında 5-7 Ağustos'ta güvenli bölge tesisinin ortaklaşa teşkil edilmesine karar verilmişti. Bunun adımları atıldı bugüne kadar ve geçtiğimiz pazar günü de ilk ortak devriye Tel Abyad civarlarında 3 saat kadar gerçekleştirildi. Tabii Suriye kendi toprakları üzerindeki yabancı güçler olarak Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin icra ettiği bu devriye görevini sert bir dille kınadı. Egemenlik haklarının ihlal edildiğini de belirterek. İyi haber denilirken pek de aslında böyle olmadı. Çünkü güvenli bölge mutabakatı açıklansa da detaylarını bilmiyoruz biz. Ama tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde sözleri dikkatleri çekti. Çünkü güvenli bölge aman ne güzel Türkiye Amerika anlaştı diyenler bir anda güvenli bölge Türkiye için değilmiş fikrine varabilirler bu açıklamadan sonra. Peki bunda yeni bir şey var mı aslında? Yok. Biz hatırlayalım Ocak ayında Donald Trump'ın bizatihi bu konuda açıklamaları olmuştu. Hatta Türkiye'yi ekonomik olarak mahvetmekle tehdit etmişti. Amerikan Başkanı 20 millik bir güvenli bölge yaratmaktan bahsettikten sonra bunu tabii emir kipi kullanarak ifade etmişti. Kimin yaratacağı tartışılmıştı o dönemde. Şimdi bugün buna bakacağız. Dünyadan haberleri size özetleyeceğim elbette. Fransa'dan, Britanya'dan Brexit gündemi var. Orta Doğu'dan gündem var. Programın ilk yarısını aktaracağım haftaya girerken ama bütün bu Türk dış politikasının belki en önemli başlığı diyeceğimiz güvenli bölge meselesini, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını programın ikinci yarısında güvenlik analisti Metin Gürcan'la konuşacağız, anlamaya çalışacağız, görüşlerini, değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan önce de frekanslarımızı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine dinleyebilirsiniz. Programın ikinci bölümü yani söyleşi bölümü de YouTube kanalından Sputnik yayınlanacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Başlayalım. Dünya haberlerine başlayalım Eksen'e. Evet, Amerika'nın tutumunu geçen hafta sonunda Cuma günü Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'dan işitmiştik. Ne açıklaması yapmıştı Dış İlişkiler Konseyi'nde Joseph Dunford? Türkiye ile Suriye sınırı ile ilgili diyalog halinde olduklarını belirttikten sonra ortak operasyon merkezi kurulmasında anlaşıldığını anımsatmıştı. Endişeleri giderebiliriz demişti ama Suriye'ye kendilerinin gitme olasılığı var. Bu ortak çıkarlarımız için faydalı olmaz demişti. Yani Türkiye'nin tek başına hareket etmesini istemediklerini bir asker üslubuyla ifade etmişti. Hafta sonu epey gelişme oldu elbette. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları vardı. Güvenli bölgede gecikmeye tahammülleri olmadığını dile getirdi kendisi. Verilen sözlerin daha önce tutulmadığını sürekli anımsattı. Yani tabii Amerika ile bir pazarlık süreci yaşanıyor. Ortak Harekat Merkezi kuruluyor Akçakale'de. Amerikan asker subaylar geliyor bu arada. Falan filan ama ne üzerinde anlaşıldığını bilmiyor mu hükümet diye de bir soru çıkıyor ortaya. Ortada bir anlaşma var ve anlaşmanın içeriği de tam belli değil ama daha anlaşmanın aşamalarına başlarken karşı tarafın yerine getirmeyeceğini söyleyen ya da getirmeyebileceğini söyleyen bir Türkiye görüntüsü çizdiğini belirtmek lazım. Hulusi Akar'ın bu açıklamaları da ona işaret ediyor. daha önce verilen sözler tutulmadı diye. Bir an önce başlamak gerektiğini söyledi. 8 Eylül'de başlayacak dedi. Nitekim dün de başladı, onu belirtmek gerekiyor. YPG'nin PKK'dan farkı olmadığını söylemek aklımıza hakarettir dedi. Amerikan yönetiminin tabii Suriye Demokratik Güçleri tesis edilirken bunun en asli unsurunu oluşturan diyelim YPG'yi de Türkiye'ye uzun vadede kabul ettirme diye bir hedefi herhalde vardı. Böylesine bir oluşuma girmesinin arkasında da o yatıyordu. Herkes biliyor ki aslında Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz şey, o bölgedeki bir takım Arap aşiretleri var ama en büyük unsurları oluşturan YPG, bunu da biliyoruz. Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz aslında eşittir neredeyse YPG gibi bir durum ama Amerikan yönetimi bu politikayı böyle kurdu. Şimdi Fırat'ın doğusunda o ilk ortak devriye Hulusi Akar'ın dediği gibi 8 Eylül'de, yani dün gerçekleşti Amerikan askerleriyle beraber. 6 zırhlı araç Akçakale'den sınırın Suriye tarafına geçti. Öbür tarafta 6 zırhlı araç vardı. Onlarla buluştular. 25 kilometre batıda Tel Abyad kırsalında 3 saat süreyle bir devriye görevi gerçekleştirdiler. Aslında işte Müşterek Harekat Merkezi, bütün bu açıklamalar anlaşma 5-7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Harekat Merkezi Şanlıurfa Akçakale'de 12 Ağustos'ta faaliyete geçmişti. 14 Ağustos'ta İHA'lar uçmaya başladı. İşte sonra 21, 24, 29 Ağustos, 5 Eylül müşterek hava keşif faaliyetlerini gerçekleştirdiğini gördük. Şimdi de karadan yapılıyor bu takvime göre. Devriye için bir sevkiyat da yaptığını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınıra, onu da belirtelim. 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan 15 zırhlı araç oraya yöneldi. Tabii temaslar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Joseph Dunford'la görüşmesi vardı cumartesi günü. Ve Amerikalılar da ortak kara devriyesine yapılmasına dair bir açıklama yaptılar. Birinci elden müttefiklerimiz tanıklık ettiler. YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerde YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına diyorlar birinci elden. Meşru güvenlik endişelerine yanıt verme. Yani biz istiyoruz YPG buradan bir sınırın bir tık altına çekiliyor tarzında bir açıklama olarak okumak mümkün. Tabii bütün bunlar nerede oluyor? Suriye topraklarında oluyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD ordusu unsurlarının ülkelerinin kuzeydoğusunda ortaklaşa devriye faaliyeti gerçekleştirmesini kınadı. Toprak bütünlüğü ve egemenlik ihlali olduğunu söyledi dışişleri yetkili Suriyeli yetkilinin açıklaması ve bu kara devriyesinin bir saldırganlık, topraklarına yönelik saldırganlık eylemi olduğu kesin biçimde reddedildiği vurgulandı. Tabii söz konusu olan Birleşmiş Milletler'de ülkeyi temsil eden meşru hükümet ve onun toprakları, onu belirtmek lazım, topraklarıyla ilgili Birleşmiş Milletler'e de muhtemelen şikayette bulunacaklar. Tabii güçlünün sözünün geçtiği bir dünya olduğu için ne kadar işe yarayacak onu bilemiyoruz. Bütün bunlar olurken Cumhurbaşkanı memnuniyet ifade edecek diye bekleyenler yanıldı. Çünkü Cumhurbaşkanı biz güvenli bölge oluşturmak için Amerika ile görüşme halindeyiz. Şimdi güvenli bölge oluşturuluyor. Oluşturulurken görüşme halinde olduklarını anlıyoruz bu cümleden. Ama bu konuda bizim istediklerimizle onların kafalarındakilerin aynı şey olmadığını görüyoruz. Allah Allah. Şimdi mutabakat da sağlandığı için sağlanmamış demek ki tam olarak. Yani bu sözlerden o çıkıyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı, müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde, böyle bir anlayışı reddediyoruz diyor. Tabii Suriye topraklarına dair çok fazla açıklaması var Cumhurbaşkanı'nın. Başka bir ülkenin topraklarına dair çok fazla açıklaması var. Öyle dememiz lazım. Orayı huzur ve güven içerisine alacağız. İstediğimiz olmazsa kendi güvenli bölgemizi kuracağız. Suriye topraklarını kastediyor yine Cumhurbaşkanı. Afrin'i iki aya bile varmadan güvenli hale getirdik. Herkes huzur içinde diyor. Afrin tabii Suriye sınırları içerisinde, Türkiye değil. Onu anımsatmak lazım. Böyle cümleleri var. İstediğimiz olmazsa da kendimiz yapacağız diyor Cumhurbaşkanı. Ama dönüyoruz. Herkes tabii hatırlıyor. Ocak ayında Donald Trump bütün bu güvenli bölge, Türkiye aslında Obama yönetimi döneminden beri bunun üzerinde duruyordu ama Trump döneminde bu tarz bir somutlaşma olabildi. Onda da bu somutlaşmayı Trump'ın bu Suriye'den Amerikan askeri çekme yönünde pek çok laf salladı. Hiçbiri tabii ki gerçekleşmedi. Öngördüğümüz gibi bu konuda iyimser düşünenler ve üzerine atlayanların da hevesleri kursaklarında kaldı. Trump'ın tweetiyle başlamıştı. Trump o tweetinde de Suriye'den, Suriye'deki IŞİD'a, IŞİD halifeliğine atıf yapmıştı. Onların temizlenmesi gerektiği vurgulanmıştı. Türkiye eğer Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge yarat diyen bir tweetti bu. Kim yaratacak, nasıl yaratacak, ne olacak falan kısmına fazla girmemişti. Tabii ikinci parçasında Kürtler de Türkiye'yi provoke etmesin, öyle istiyor, istemiyoruz bunu diye de devam etmişti. Sonra da işte çekilmekten bahseden bir tweet. Tabii Trump böyle yazıyor da Trump'ın yazdıklarının bir ciddiyeti var mı? O da ayrı bir durum. Böyle tartışmalar, böyle bir çerçeve var. Metin Gürcan'a soracağız programın ikinci yarısında. Amerikan yönetimi Almanya'yı ikna edememişti Suriye'deki bu koalisyon için. Suriye'ye asker gönderme kararında Danimarka'yı etti. IŞİD karşıtı koalisyon için asker göndereceklerini duyurdu. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bu arada Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi kimse engelleyemez diye Kıbrıs üzerinden verdiği mesajlar var. O da Kıbrıs'ı ziyaret etmişti. Amerika ile Kıbrıs konusunda da bir takım gerilimler yaşanmıştı bu yaz. Paylaşmayı öğreneceksiniz diyor Çavuşoğlu. Kıbrıs Türk halkına sahip çıkacağız diyor. Enerji kaynaklarının paylaşımından bahsediyor. Ortak komisyon kurma teklifinde bulunduklarını anımsatıyor. En son Anastasiadis'in de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne böyle bir teklifi olmuştu. Böyle bir üslup da var tabii. Paylaşmayı öğreneceksiniz diyor Dışişleri Bakanı. Amerika'nın Güneydoğu'ya seyahat uyarısı vardı, size aktarmıştım Cuma günü. Buna da Türk Dışişleri Bakanlığı kızmış. Maksat ve mahiyetini aşan ifadeler var burada demiş. Türkiye'ye yönelik eleştiriler olduğu görüşünde asılsız güven zedeleyici unsurlar olduğu eleştirisi getirmiş. Tabii Amerika ile ilişkiler her alanda kötü değil. Wilbur Ross, Amerikan Ticaret Bakanı. Ticaret hacminin arttırılması, 100 milyar doların hedeflendiğine dair haberler, açıklamalar eksik değil. Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi hafta sonunda. Ruslar Pekçar tarafından ağırlandı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, işte TAİK, Türkiye-ABD İş Konseyi burada temaslarda bulundu. Daha önceden de bu konuda epey bir heyecan vardı Türk iş dünyasında. Onu da belirtmek lazım. Dolayısıyla böyle askeri durum böyle olsa bile ekonomik açıdan tam da ilişkiler bu kadar da bozuk diyemeyeceğimiz bir resim de var. Onu da belirtelim. Suriye'ye geri dönersek, Cumhurbaşkanı böyle bir çıkış yaptı Amerika'ya karşı ama sadece Amerika değil, İdlib üzerinden, Fırat'ın batısı üzerinden de çıkışları oldu hafta sonu Cumhurbaşkanı'nın. Eskişehir İl Teşkilatı'ndaki konuşmasında da bu sefer İdlib ve Avrupa'ya şantaj meselesi, Avrupa'nın şantaj olarak algılamaması mümkün değil tabii bunu. İdlib'den kaynaklanacak sıkıntıları asla tek başımıza yüklenmeyeceğiz dedik ya, bu yükü paylaşacaksınız, paylaşmamanız halinde açarız kapıları, göndeririz şeklindeki tutumunu Cumhurbaşkanı devam ettirdi. 40 milyar dolar, vay be. Ay, yani çok zengin bir ülkeyiz hakikaten. 40 milyar dolar para harcamışız Suriyelilere Türkiye olarak. Avrupa Birliği'nden Kızılay ve AFAD'a gelen 3 milyar avrocuk bir para var. Onlar düşünsün, salarız üzerlerine diyor Cumhurbaşkanı. 1 milyon insanı iskan edeceğiz biz orada diyor. Yani tabii orada, orası dediği tabii Suriye toprağı. Yani Türkiye kendi topraklarında bir iskandan bahsetmiyor. Başka bir ülkenin, komşu ülkenin topraklarını ele geçirip orada iskan tesis etmek ve oradan başlatılan savaş yüzünden kaçmış olan sığınmacıları oraya yerleştirmekten bahsediyor Cumhurbaşkanı. Ha diyeceksiniz, Suriye hükümeti kendi topraklarında iskan faaliyeti yapsın, kendi vatandaşlarını yerleştirsin de diyebilirsiniz. Bunun için tabii Şam'la anlaşmak gerekiyor. Ona da Cumhurbaşkanı yanaşmıyor. Evet. Evet. Bir de Erbil'e giden HDP heyeti var. Mesut Barzani ile görüştüler, Neşirvan Barzani ile görüştüler. Bayağı bir temaslarda bulundular. Parlamento, Berham Salih ile görüşme vardı. Barzani'nin mesajı basit. Türkiye'deki Kürt meselesinde barışçı çözümü ele aldık dedi. Her ülkenin koşulları, Kürdistan'ın her parçasında bu özel durumlar göz önünde alınmalıdır çekişmelerden uzak durmak için mesajını tekrarladı. Hep zaten benzer mesajları verdiğini belirtmek lazım. Bir fırsat varmış gibi bir manzara var. Ahmet Türk'ün de bu arada biliyorsunuz kayyum gasp etmişti mevkiini. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Washington Post gazetesine de makale yazmış kendisi. Özgürlüğe değer veren herkesi kendilerine katılmaya çağırmış. 2014'te de seçildiğinde zaten başına işler geldiğini anımsatmış. Ve tekrar ettiğini tarihim söylemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da herkesi tehdit ettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bana yaptığı gibi tehdit etti demiş kendisi Washington Post'taki makalesinde. Dediğim gibi özgürlüğe değer veren insanları kendilerine destek vermeye çağırmış durumda. Evet, partilerini de desteklemeye çağırmış durumda, evet. Evet, şimdi Hindistan S-400 Türkiye ile ilgili çok tartışılmıştı, çok konuşuldu, hala da konuşuluyor. İki parti geldi, Nisan'da tamamlanacak deniyor. Hindistan da Rusya'ya avans ödemesi yapmış, 18 ile 19 ay içerisinde teslimat tamamlanacakmış S-400 hava savunma sistemlerine, o bilgiyi vereyim. İran'a geçelim. İran'ın bu yaz aylarında epey bir kriz yaratan petrol tankeri vardı. Cebeli Tarık'ta durdurulmuştu Amerika'nın talebiyle. Sonra da serbest bırakılmıştı tanker. Adrian Darya 1 ismi ile değiştirildi. Ve hafta sonu Suriye'ye petrol teslimatı yaptığı yolunda iddialar vardı. İddiaya gerek yok tabii. Suriye akaryakıtsızlıktan ölecek, perişan Suriyeliler. Amerika'nın ekonomik terör uygulamasına maruz kalıyor Suriye hükümeti ve Suriye halkı. Onu delmeye çalışan da açıkçası bir ülke gözüküyor. O da İran. İran tankeri ortadan sinyalini kapatmıştı ve hedefine ulaştığı yolunda açıklamalar vardır. Ve bunun Suriye'ye gittiğini söylemek mümkün. Bu yöndeki iddialara da Batı medyasında yer verildi. İran aynı zamanda Hürmüz Boğazı yakınlarında bir tankere daha el koymuş. Kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tanker olduğunu söylüyorlar Basra Körfezi'ne. Filipin uyruklu bir tekne. Çin'in İran'a 400 milyar dolar değerinde 25 yıllık bir stratejik anlaşma kapsamında yatırım yapması söz konusu. Amerikan doları da kullanmayacaklarmış. Tam da işte üçüncü aşamaya geliriz. Nükleer anlaşmadan tek taraflı Amerikalılar caydı. Biz de bu durumda hangi anlaşmayı yerine getireceğiz? Karşı tarafın uymadığı anlaşmayı nasıl yerine getirelim diyor İran. Ve üçüncü aşamaya geçecek. Avrupa Birliği eğer önlem almazsa anlaşma çöpe gidiyor. Kademe kademe çöpe gidiyor. Çinliler böyle bir ekonomik bir destek daha somutlamış oluyorlar bu anlaşmayla. Mike Pompeo nükleer anlaşmadaki taahhütleri azaltma dediğim kademelendirme bu zaten. Üçüncü adıma geçme hikayesini kabul edilemezmiş, bulmuş. Amerika çöpe attı anlaşmayı, nasıl şimdi kabul edilemez oluyor diye bir soru var. Tabii şimdi Amerikalılar şöyle anlaşma yapıyorlar. Bir konuda uzlaşıyorsun, pazarlık yapıyorsun, anlaşıyorsun. Sonra senin uygulaman gerekiyor o pazarlık sonucu ortaya çıkan şeyi ama Amerikalılar uygulamıyor. Buna da anlaşma diyorlar. Enteresan tarafı bu. Kabul edilemez demiş. Zarif, bu arada Mike Pompeo'nun bir de İran'ın nükleer araştırma geliştirme konusunda kısıtlamaları ihlal ettiği iddiası vardı. İran'ın nükleer şantajına karşı kararlı davranacak İngiltere, Fransa, Almanya. Onlar da anlaşma sürsün istiyor bu arada, Avrupalılar. Tabii ki Amerikan yönetimi gibi değil, düşünmüyorlar. Muhammed Cevat Zarif, İran'ın Dışişleri Bakanı yanıt vermiş Mike Pompeo'ya. Twitter'dan veriyor. Bay Pompeo, haraç tam olarak nedir diye sormuş. BM Güvenlik Konseyi'nin önergesini ihlal etmek, karara saygı duyan herkesi cezalandırmak, petrolü çalmak için rüşvet teklifinde bulunmak, rüşvet teklifini kabul etmeyenleri yaptırım listesine koymak bu mudur sizce demiş. İran halkını aç bırakmak mıdır demiş. Haraca kesmek, medenileşmek tam ne demektir demiş. İnsansız hava uçaklarını düğünlere gönderip masum sivilleri mi öldürmek, denizlerde korsanlık mı yapmak, gemileri durdurup demiş. Yüzyıllardır kimseye saldırmayan bin yıllık bir millet mi demiş. Bütün bunları yapacak olan. Evet, bu da tabii son derece meşru bir soru. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Zarif ile, İran Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüğünü de belirtelim. Evet. Vaktim azalıyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un İsrail'e yönelik çıkışları vardı. Ülkemize yönelik bir saldırıya yanıt verilecek diye Hizbullah'ın geçen hafta gerilim olmuştu. Biz de işlemiştik eksende konuyu. İsrail'e ait bir insansız hava uçağını Lübnan'da düşürdüğü yolunda haberler vardı ki Nasrallah zaten çatışma kurallarını değiştirdik diye söylemişti. Gazze'ye hava saldırısı Filistinli gruplara ait askeri noktaları vurmuş İsrail savaş uçakları. Bir de Batı Şeria'da bir baskında 14 Filistinli'nin gözaltına alındığı yolunda haberler var. Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Halid El Falih çok sık değiştirmeye başladılar. Değiştirmişler. Yerine Prens Abdülaziz Bin Salman El Suud getirilmiş. Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı kararname ile görevden alınmış. 2017'den bu yana görevini sürdürüyor. Ayrıca Bahreyn Büyükelçisi olarak atanan bir başka prens var. Böyle Suudi yönetimi. Hakikaten petrol fiyatları çok da fena da gitmiyor aslında. Suudi Arabistan'ın istediği gibi gidiyor her şey ama bir Suudi Aramco şirketinin hisselerinin dünya borsalarına açılma süreci vardı. O süreç bir türlü tamamlanamadı. Başka pazarlıklar söz konusu. Belki buna yönelik bir şey olabilir diye değerlendirmeler eksik değil. Sudan'ın devrik lideri Ömer El-Beşir'in yargılandığı dava biliyorsunuz devrildi sonunda bu diktatör 30 yıl sonra. Zaten darbeyle başkanlığa gelmişti, darbeyle gitmiş oldu. Ülkesinde kafes içerisinde tutularak yargılanıyor, davada devam ediyor. Başkanlık sarayında ifadeler veriliyor, tanıklar ifadeler veriyor. Nakit para dolu bir oda bulmuşlar. Odanın anahtarı sadece Beşir'de varmış. Böyle bu İslamcılar parayı çok seviyorlar. Kasalarda saklamayı daha çok seviyorlar. Dünyadan da kaçırmanın yolu tabii bu modern dünya ile bankaya koyduğunuz zaman hemen servetinizi tespit ediyorlar tabii. Odaya koyduğunuz zaman kimse bilemiyor. Evet, biraz Avrupa'ya bakalım. AB Türkiye delegasyonu Arapça eğitim öğretim yılı mesajı. Allah Allah. Türkiye ile ne alakası var değil mi? Türkçe bizim Türkiye'de eğitim öğretim yılı eğer kutlanacaksa Türkçe kutlanacak. Hadi İngilizce onların dili diyelim. Olacak iş değil. Arapça mesaj yayınlıyor Türkiye'ye yönelik. Türkiye ile Arapçanın ne alakası var? Bir de böyle tuhaf bir izahat getirmişler Türkiye'deki Suriyeliler vesaire diye. Çok tuhaf hakikaten. Güvenli en son bu atışmaları aktarmıştım size. Güvenli bölge olmazsa kapıları açmak zorunda kalabiliriz diye. Onlar da geri kabul anlaşmasında taahhütleri yerine getirmediklerini hatırlatan bir açıklama yapmışlar. Sonra bir de dün Twitter paylaşımı delegasyonun Türkçenin yanı sıra bu açıklamanın arkasından Arapça olarak 2019-20 eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Tüm öğrencilere hep daha fazlasını öğrenecekleri eğlenceli bir yıl dileriz diye dalga geçmiş. İnanılmaz bir şey hakikaten. Sosyal medyadan da tepkiler gördüm bunu. Olacak iş değil. Bu izahat da olacak iş değil. Umarım Türk Dışişleri Bakanlığı burasını Arabistan olmadığını, Türkiye'de 1923'te devrimler yapıldığını, Türkiye ile Arapçanın elbette Arapça öğrenmek isteyen gider dershanelerde öğrenir ama eğitim öğretim yılıyla Arapçanın bir alakası olmadığını kendilerine kibar bir dille izah eder diye umut ediyoruz. Avrupa'ya geçiyoruz. Britanya parlamentosu Lordlar Kamarası da normal parlamentodan, avam kamarasından sonra onaylamıştı Brexit'i, anlaşmasız Brexit'i engelleyen yasa tasarısını ve Boris Johnson zorda geçen hafta Cuma günü işlemiştik. Baskın seçim yapmaya çalışıyor ama dört muhalefet partisi Boris Johnson, Bojo diye anıyoruz artık kendisini, ona karşı birleştiler. 31 Ekim'de AB'den çıkmak gerekecek. Ortada yeni anlaşma yok. Seçime gidilecek ama erken seçim daha öncesinden olsun istiyor Boris Johnson. Kabinesi çatırdadı. Muhafazakar Parti gömülüyor aslında, öyle bir izlenim var. Ve tabii ki kraliçenin konuşması gibi geleneksel bir takım yollara başvurmaya çalışarak parlamentonun anlaşmasız çıkışı bloke etmesini önlemeye çalışmıştı ama ters tepmişti. Şimdi hukuki olarak durdurmak için bir takım planlar yaptığı haberleri var. Parlamentonun işte Brexit'i 3 ay erteletmeye çalıştığını, yani seçimlere gidilmesin, ocağa kadar ertelensin istiyor parlamento. Başka türlü çıkış da bulamıyorlar bu arada. Johnson'ın da işte 50. madde talebi ve hükümetin ayrılma işlemini 31 Ekim'den ileri bir tarihe ertelemek istemediğini biliyoruz. Bir mektup gönderecekmiş bu plan kapsamında ve başka yollara başvurarak ertelemeyi engellemek ve erken seçime gitmeye çalışacak. Yılmıyor da Boris Johnson, onu belirtmek lazım. Bu arada bir siyaset magazini de aktaralım. Brexit, bu casus romanlarıyla ünlü John Le Carré'nin son kitabına da girmiş. Kitapta Brexit sürecinden delilik diye bahsediyormuş John Le Carré ve Boris Johnson'dan da zır cahil diye bahsediyormuş. Ben detaylarına bakamadım ama en azından başlık olarak size vereyim. Cumartesi günü Fransa sokaklarını yine sarı yelekler salladı ama dünya ilgilenmiyor. Dünya Hong Kong'la ilgileniyor. Fransa'da gözü çıkanlar, gazlananlar, liberal Emmanuel Macron'un sopasından, polislerinin sopasından geçirenlerle kimse ilgilenmiyor. 122 kişi gözaltına alınmış 43. hafta. Kimse de umursamıyor. Kimse umursamıyor. Ama Hong Kong'la yatıp kalkıyorlar biliyorsunuz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz çünkü. Evet. Evet, hepsini tamamlayamadım. Avrupa Parlamentosu Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması önerisinde bulundu. Notlardan onu aktarayım. Rusya'da yerel seçim sonuçları netleşince, daha da netleşince sizinle paylaşacağım. Dikkat çekici tartışmalar olmuştu orada da. Ukrayna arasında mahkum takası yapıldı. 35 kişi iki taraftan ülkelerine döndü ki bunlar arasında ünlü gazeteci Vişinski de yer alıyor. Haksız yere hapse atılmıştı. Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile de telefonda konuşmuş Vladimir Putin, Rusya lideri. Hatta Trump tebrik etmiş, Türkiye'de tebrik etmiş mahkum değiştirme sürecinden. Ne alakaysa, neden ilgileniyor Amerikalılar ve Türkiye bununla, kestirmek mümkün değil. Bu konuda da Ukrayna'nın yanına hep tuttuğunu iki ülkenin belirtmek lazım herhalde. Ama ilgilenmişler. Afganistan'la ilgili Trump'ın Taliban'la barış görüşmelerini durdurduğunu aktaralım. İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in de tepkisi, işgalciler hezimeti kabul ederek Afganistan'ı terk etmeliler diye bir açıklama yapmış. Her yönden tavır koymaya çalışıyor kendisi. Ve Hong Kong'da bitireceğim. Hong Kong özel bölgesi suçluların Çin'e iadesi tasarısı geri çekmişti ama protestocuların derdi o değil zaten. Protestocuların derdi demokrasi. Ne demokrasisi diyeceksiniz, ben onu bilmiyorum, çok anlayamadım. Demokratik demokrasi istiyorlar. Anladığım kadarıyla batılı demokrasi istiyorlar. Ya da Amerika'da yaşamak istiyorlar ya da Çin Amerika gibi olsun istiyorlar. Hatta bu hafta sonu eylem düzenlediler. Başkan Trump lütfen Hong Kong'u özgürleştir diye. Yani düşünün, Amerikalılar Trump demokrasimizi yerle yeksan ediyor diyorlar. Bu aklı evvel Çinli gençlik, Hong Kong tabii ki Çin'e ait bir yer biliyorsunuz. Nüfus da Çinli ama biraz ayrı kalmışlar Britanya sömürgeciliği ve Britanya'nın kiralaması yüzünden. Onlar da Amerika'da demokrasiyi bitirdiği söylenen Trump'ın kendilerini özgürleştirmesini, demokrasi getirmesini istiyorlar. Böyle bir pankartlarla, Amerikan bayraklarıyla herkesin dünya çapında ağzı açık bir biçimde izlediği eylemlerine devam ediyor. Bu ilk değil tabii ama Trump gel bizi özgürleştir kısmını ben yeni görüyorum. Daha önce Britanya bayrakları, Amerikan bayraklarını kullandılar. Gençlerin de her bulduğum videosunu izliyorum. Ne istiyorlar yani, ne istediklerini anlıyorum. Sistemik bir değişiklik mi mesela, sosyalist bir devrim mi istiyorlar? Yok, öyle bir şey istemiyorlar. Amerika gibi olmak istiyorlar. Gidip Amerika'da da yaşayabilirler tabii. Bilmiyorum Çinliler izin verir mi ama işi bu hale dökmüş durumdalar. Trump'tan özgürlük umman bir takım Hong Konglu gençler var. Hatta şey diyorlar, halkımızın kanı dökülsün, ne kadar çok kanı dökülürse o zaman uyanacaklar ve özgürleşeceğiz gibi de cümleler kuruyorlar. İdeolojik olarak ne söylemeye çalıştıklarını açıkçası çok anlamadım. Sistemik, çünkü Çin de artık kapitalist bir ülke, sosyalist falan da değil Çin. Amerika'da kapitalist ülke, hatta Amerika'dan daha küreselleşmeci bir Çin'le karşı karşıyayız. Nasıl bir demokrasi istediklerini de çok anlamadım ben. Anlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi bir ara verelim, Soledad Bravo'dan Violin de Beco'yu dinleyelim. Az sonra Metin Gürcan ile birlikte burada olacağız, bizden ayrılmayın. Thank you.
toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre. Vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Becho lo toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no lo nombre.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda güvenlik uzmanı analisti Metin Gürcan var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Metin Bey, epey zaman oldu sizinle konuşmayalı. Bu yazda çok sıcak geçti ve en sonunda da Suriye politikaları, sınırdaki güvenlik meseleleriyle ilgili çarpıcı gelişmelerle karşı karşıyayız. Özellikle de bu hafta sonu geldiğimiz yer verilen mesajlar bağlamında. Şimdi süreci siz de çok yakından takip ettiniz. Hep beraber izledik bu yaz aylarında. Ağustos başında bir uzlaşma sağlandı, açıklaması yapılmıştı 7 Ağustos'ta Amerika ile Türkiye arasında. Ve sonra Fırat'ın batısında bir takım İdlib üzerinden, Han Şeyhun üzerinden sıkıntılar çıktı. Ama Amerika ile daha bir süt liman gözüküyordu. Hatta aşama aşama uygulanmaya başlandı. Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. İşte insansız hava araçları devreye dolaştılar vesaire. Ve en son açıklandığı gibi pazar günü de kara devriyesi başladı. Fakat bir sıkıntı var ortada. Amerikan tarafından en son Joseph Dunford'ın dile getirdiği, Türkiye tek başına hareket edemez, ortak çıkarlarımızla uymaz bu cümleleri var. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın ortada bir anlaşma varsa şimdi niye yaptığını anlamadığımız bir açıklaması var. Bizim için değil, terör örgütü için güvenli bölge oluşturmanın peşinde müttefikimiz diye. Şimdi biz Türkiye Amerika ile anlaşma sağlamadı mı diye yani bu veriler üzerinden sorabileceğim ilk soru olacak. Güvenli bölge konusunda Amerika ile Türkiye arasında bir anlaşma gerçekten var mı?
Bir anlaşma olduğunu söylemek güç. Ucu açık, belirsizliklerle dolu bir süreç. Güvenlik ve ciddi anlamda, yani güvenlik bunalımı taşıyan da bir süreç. Yani tarafların birbirlerine niyetleri konusunda Ankara'nın ve Washington'un net olarak niyetlerinden de emin olamadığı bir süreç.
Evet.
Sizin de dediğiniz gibi yaklaşık bir senedir gündemdeydi. Temmuz ayından beri birden ivme kazandı. İvme kazanmasının arkasında da Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ben yoğun çabalarının olduğunu da altını çizmek istiyorum. Evet. Yani bana göre o olmasaydı Fırat doğusunda bu işbirliği zemini en azından yakalanmazdı.
Evet.
Yani bir işbirliği zemini yakalanmış gibi gözüküyor. Evet. Ama tabii yani burada önemli olan iki nokta var. Bunlardan birisi karşılıklı çatışan çıkarlar. Yani Ankara'nın Fırat doğusundaki amacı tam olarak PKK bağlantılı YPG'nin her ne kadar yok edemese bile askeri yeteneklerini mümkün olduğu kadar kısıtlamak, Irak'la Suriye arasındaki PKK koridorunu kırmak ve mümkün olduğu kadar sınır hattından PKK bağlantılı YPG'nin militanlarını ve ağır silahlarını uzaklaştırmak.
Evet.
Ama şimdi bizim görebildiğimiz kadarıyla Amerika'nın da bana göre bu Türkiye'de çok tartışılmıyor ama ilk kez ben dile getirdim. Yani görebildiğim kadarıyla Amerika'nın hani soru şu: Fırat doğusunda niçin Amerika bu kadar, Ankara'yı anlıyoruz, işbirliğine açık bir siyaset takip ediyor. Amerika'nın çıkarı ne? O niçin Türkiye ile çok yakından çalışmak ve işbirliği zemini yakalamak istiyor? Bana göre de IŞİD'le mücadele sonrasında Amerika'nın askeri varlığı özellikle Fırat doğusunda hem hava sahası hakimiyeti açısından hem de karadaki askeri mücadele açısından bir meşruiyet sorunu yaşıyor. Yani Amerikalılara başta Şam olmak üzere Esad, aynı zamanda Rusya diyorlar ki ne işin var artık, yani IŞİD'le mücadele bitti artık, bölge
bitmedi mi zaten IŞİD'den, yani pek IŞİD yok ortada, temizlendi artık.
Evet.
Aslında değil mi?
Yani o, yani tekrar dirilebileceğine, güç kazanabileceğine dair projeksiyonlar var ama hani en azından şu an itibariyle görünen sahadaki dengeler açısından yeni bir IŞİD tehdidi beklenmiyor. İşte ben de tam da burada acaba diyorum, yani Amerika için Fırat doğusunda Türkiye ile bir işbirliği zemini, işte bu işbirliği zemini de bakın süreç burada, zamanlama oraya bağlamak istiyorum. Çok yavaş işliyor.
Evet.
Yani ne kadar yavaş olursa o kadar iyi. Süreç ne kadar yavaş işlerse o kadar iyi tarzında Washington'un bir oyalama stratejisi var. Ankara ise bir an önce bu işlerin olmasını istiyor. İşte burada Amerika'nın acaba IŞİD sonrası dönemde Suriye'de askeri anlamda hem hava sahası hem de karada asker bulundurma anlamında meşruiyetini devam ettirebilmek için Fırat doğusunda, ki eğer böyle bir işbirliği zemini yakalanırsa en azından 2-2,5 sene daha Amerikan askeri Fırat doğusunda kalabilecek gibi duruyor. Acaba temel motivasyon bu mu? Yani birinci çıkar bu. İkinci çıkar Amerika'nın için. Ankara'nınkileri söylemiştik. Özellikle IŞİD'le mücadele sonrasında İran yanlısı Şii milisler Daire Zor bölgesinde, Halep güneyinde çok ciddi kazanımlar elde ettiler.
Evet.
Yeni dönemde görebildiğim kadarıyla Amerika'nın kodladığı temel birincil düşman İran yanlısı milisler. Onların Suriye'de sınırlandırılması ve özellikle Daire Zor'daki petrol yataklarına, kuzeydeki 2-3 defa denediler bakın. Gene Türkiye'de bu tartışılmadı. Halep güneyindeki Şii milisler Fırat doğusuna geçmeyi denediler. Amerika hatta oraya ciddi birlik kaydırdı, taarruz helikopterlerini dahi kaydırdı ve küçük çaplı çatışmalar yaşandığını da biliyoruz. Yani Fırat doğusuna yaklaşık Nisan-Mayıs 2019 döneminde böyle bir deneme diyelim, taarruzu şeklinde yayılmak istedi İran. Amerika şiddetle karşı koydu. Gene hatırlarsınız geçen yıl yani Esad güçleri ve Rus askeri unsurları, özel askeri şirketleri de dendi. Daire Zor bölgesindeki petrol yataklarını ele geçirmek için ciddi bir taarruzları oldu. Amerikalılar tarafından çok sert şekilde püskürtüldüler. Yani hava gücünü çok şiddetli bir şekilde kullandı. Hani buradan da anlıyoruz ki ortada bir güç mücadelesi var. İşte bu güç mücadelesinde Fırat doğusunda Ankara'nın YPG ile hesaplaşması diyeyim ciddi bir güç parametresi haline gelmiş durumda.
Evet.
Günün sonunda Amerika'da kendi çıkarları açısından olaya bakıyor da tabii. Bence Suriye'de meşruiyetinin kalıcılaşması ve en azından 2-2,5 sene daha zaman kazanabilmek için bence bu olayı destekliyor veya kurguluyor gibi duruyor.
Evet, fakat şöyle bir şey var. Cumhurbaşkanı da Türkiye açısından da tuhaf bir durum var. Cumhurbaşkanının sözleri de aklımızda sürekli yankılanıyor. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Ama çok aylar geçti şimdi. Ben de unuttum. Şimdi Donald Trump'ın cümleleri kurduğu, attığı tweet gerçekten hepimizi şoke etmişti. Kürtleri vurursa Türkiye'yi mahvederim demişti. Sonra geri adım da atmadı. Gerçi görüştüler ama. 20 millik bir güvenli bölge yarat. Emir kipiyle bir cümlesi var. Kim yaratacak, nerede, nasıl yaratacak falan, orası belli değil tabii ki. Tabii ki Kürtlere de dönüp Türkiye'yi provoke etmeyin demişti ama şimdi böyle başladı bu olaylar. Gerçi Türkiye'nin güvenli bölge talebini tarihi daha uzun ama hani Trump'la serüven olarak söylüyorum.
Tabii ki.
Şimdi Cumhurbaşkanı da diyor ki biz kendimiz gireceğiz diyor, Eylül sonuna kadar diyor.
Yani Fırat doğusunda Amerika açısından en tehlikeli senaryo, evet, Türkiye'nin tek taraflı,
evet,
Amerika'ya sormadan, Amerika'ya danışmadan tek taraflı kuzeyden Suriye kuzeyine müdahalesi ve kuzeyde bir cephe açması.
Evet.
Şayet Türkiye kuzeyde tek taraflı bir müdahaleyle bir cephe açarsa Amerika'nın Fırat doğusundaki bütün kazanımları, ki özellikle bakın Fırat doğusunun önemini şöyle vurgulayalım. Her ne kadar küçük bir coğrafya gibi gözükse de Suriye'nin su kaynaklarının tamamına yakını burada.
Evet.
Suriye'de tarım ekilebilir arazinin %60-65'e yakını, evet, burada. Ve en önemlisi Suriye'nin geleceğinin yeniden inşa edilecek olan Deir ez-Zor petrol yatakları, o petrol bölgelerini elinde tutan bölge.
Evet.
Yani şimdi güneydeki Deir ez-Zor cephesi dahil başta olmak üzere Amerika'nın Fırat doğusundaki bütün kazanımlarını derinden etkileyecek bir etki yaratabilir. Yani bu tek taraflı ve Amerika ile koordinesiz bir kuzeyden cephe açma girişimi.
Peki mümkün mü bu? Güvenlik, yani siz şimdi güvenlik uzmanı olduğunuz için soruyorum.
Ben bunu 3 senedir söylüyorum. Bakın iki önemli parametre var burada. Birincisi biz Fırat Kalkanı'nı da acı şekilde tecrübe ettik. Elbap 72 gün sürdü.
Evet.
Sonra Afrin'deki Zeytin Dalı operasyonunu da tecrübe ettik. Hava sahası.
Evet.
Ve yakın hava desteği. Yani evet, Suriye'deki çatışmanın karakteri hem terör gibi yani gayri nizami hem de konvansiyonel unsurların kullanıldığı ama genel itibariyle bir zırhlı harekat görünümünde.
Evet.
Ve arazi düz.
Evet.
Bu nedenle birliklerin ilerleyebilmesi için özellikle taarruz
hava desteği,
kesinlikle hava desteği şart. Aynı zamanda korunmaları için de şart. Bunun en son örneğini nerede yaşadık? İşte Fırat batısına geçelim. Morek üstümüze giden konvoyu durdurdu bakın. Bir tek füzeyle,
evet,
Suriye veya Rus hava aracı işte oradaki yerel unsur,
evet,
komo içerisindeki oraya ateşiyle. Yani siz eğer hava savunmanızı güçlü tutmazsanız ve iyi bir yakın hava desteği kurmazsanız,
evet,
Suriye'de mümkün değil taarruzi tarzda bir harekat icra edebilirsiniz. Hal böyle olunca da hemen herkes yani işte Türkiye'nin şu kadar devriyesi, bu kadar tankı geldi, işte takviyeler devam ediyor, toplarımız sınırda tarzında yoğun haber bombardımanına maruz bırakıldığımız dönemlerde ben her zaman bir şeyi söyledim. Yani yere veya yerdeki kara kuvvetlerine yönelik gelişmelerden ziyade havaya bakmak lazım. Yani gözlerimizin gökyüzünde olması lazım.
Evet.
Hava sahasını Amerika görebildiğimiz kadarıyla Fırat doğusunda orada patron. Yani ağa Amerika. Fırat,
evet,
batısında ise patron Rusya.
Evet.
Şimdi hava sahasının açılmadan yani karadaki unsurlarımıza bir uçak desteği, yakın hava desteği açısından, taarruz helikopteri ve silahlı İHA desteği olmadan unsurlarımızın ancak gidebilecekleri mesafe karadaki işte fırtına obüsleri dediğimiz maksimum 30-35 kilometre mesafeyi onların himayesinde, ateş örtüsünde gidebilir.
Hı.
Daha ileriye gidebilmek çok ciddi bir risk demektir. Bunu da ben tahmin etmiyorum göz alınabileceğine.
Evet. Şimdi tabii orada başka şeyler de var. Ben de bölgeyi biraz dolaştığım için biliyorum. Yani mesela Tel Abyad kırsalında ilk devriye 3 saat sürdü, yapıldı,
evet,
diye 25 kilometreden bahsediliyor da Tel Abyad kırsalı mümkün de bazı yerlerde sınırın dibidir karşısı yani. İşte Nusaybin'in karşısıdır, evet, Kamışlı. Yani Kamışlı'yı ele geçirecek Türk Silahlı Kuvvetleri mesela. Yani hani öyle şeyler akla geliyor. Ne kadarlık bir alan? Bu anlaşmada da belli olmadığı için yerleşimler çok yakın orada birbirine.
Şimdi
nihayetinde.
Burada anlaşmada demeyelim. Belki bunu yanlış
kullanıyoruz.
Biz Amerika ile Rusya arasında, yani Türkiye arasında bir anlaşma yok sadece.
Hı hı.
Bir anlaşmaya doğru gidecek güven arttırıcı önlemler paketi ve bir mekanizma var.
Evet.
Bu mekanizma da ne? Çok net. Yani bir ortak harekat merkezi, ikincisi ortak sivil yani sınır kor yani devriyeleri, ki bunların temel amacı Amerikan askerleri bizimkileri, bizimkiler Amerikan askerlerini vurmasın. 4 Temmuz gibi bir olay, çuval olayı gibi bir olay yeniden yaşanmasın.
Hmm.
Çünkü birbirlerine çok yakın.
Hmm.
Ve arada vekiller yani devlet dışı aktörlerin olduğu bir ortamda harekat icra ediliyor. Birinci husus bu. İkinci husus yani Fırat doğusundaki çabaların, güvenlik çabalarının koordinesi. Şimdi burada tartışmalı şeyler var. Bunlar henüz açıklığa çıkmadı. Yani görebildiğimiz kadarıyla belirsizliğini koruyor. İlk parametre sizin dediğiniz gibi kırsal alanda ortak devriye tamam da kent merkezlerinde özellikle nüfusların yani yoğun nüfusun olduğu şehir merkezlerinde güvenliği kim sağlayacak? Burada net bir şey yok, anlaşma metni yok. Yani görebildiğim kadarıyla Ankara kent merkezlerinde de Afrin'deki gibi Afrin modelini kopyalayıp yapıştırmak istiyor Fırat doğusuna. Evet. Ve çok istekli. Ama Amerika demek ki YPG ile de bir müzakere süreci söz konusu ve onlara da verilmiş sözler ve taahhütler var.
Evet.
Peki kent merkezlerine yani nüfusun, Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlere Türk askerinin girmesini istemiyorlar. İkinci önemli nokta hala anlaşmazlığını koruyan hava sahasının açılması. Bakın silahlı İHA'larımız Fırat doğusunda Suriye hava sahası üzerinde uçtu ama helikopterlerimiz, Amerikalı helikopterleri Suriye hava sahasında Fırat doğusunda uçtu. Bizim helikopterlerimiz sınır hattında uçtu.
Evet.
Amerika helikopterlerimizin Fırat doğusunun yani Suriye hava sahasına girmesine izin vermedi. Bu önemli bir nokta. Bunu bir kenara yazalım.
Tamam.
Yani helikopter ve uçaklarımızı henüz hava sahasına açmamış gözüküyor. Hı-hı. Ankara bu konuda çok diretiyor. Yani ben helikopterle ve uçakla da yani taarruzi böyle bir çatışma gibi bir operasyon, hava saldırısı gibi düşünmeyin. Yani havadan da ben insanlı olarak keşif ve gözetleme yapmak istiyorum iradesi var. Bu henüz Amerikalılar tarafından onaylanmadı.
Evet.
Yine dünkü devriye önemli. Önemli bir güven arttırıcı önlem mekanizması ama bana göre çok sembolik ve işlevsiz.
Hı-hı.
Sayın Cumhurbaşkanı Eylül sonuna kadar bir miat tanıdı ve kendi yani bağımızı kendimiz keseriz tarzında ki bu tarz açıklamalar kendisinden daha önce de duyduk.
Evet.
Ama benim görebildiğim kadarıyla iki hafta gibi bir sürede yani bu aradaki güven bunalının aşılıp temel anlaşmazlık konuları ki şimdi YPG'nin 30-35 kilometre güneye çekildiğini farz ve kabul etmek istiyoruz ama gene açık kaynaklara düşen şeyler pek de sınır hattını
çekilse ne olacak da, ki yine komşu olunacak evet, diyenler de var, bunu da söylüyorlar.
Yani şehir merkezlerindeki nüfus, hava sahasıyla ilgili az önce bahsettiğim konular, ağır silahları YPG'nin çekip çekmemesi, sınır barikatları işte dünkü devriye biraz sembolik ama bana göre işlevsiz olan devriye de işte bu yani tahrip edilen savunma hatlarını, tünelleri, hendek barikatları bizim askerlerimize göstermeye amaçlı olduğu düzenlendi, söylendi. Ama yani iki hafta gibi bir süreçte ben yoğun işbirliğine yani anlaşmaya götürecek bir işbirliği zemininin askeri anlamda sahada çok da yakalanabileceğini düşünmüyorum.
Evet.
Yani bundan sonra işte o zaman ne olacak? Eylül başından itibaren. Bu da
Ekim, başı.
Ekim başından itibaren düzeltiyorum. Ekim başından itibaren ucu açık bir süreç. Bir de şunu da yakalayın lütfen.
Tabii.
Hani şimdi böyle bir şey ki Fırat doğusunda Amerika'ya ne kadar yaklaşırsanız Fırat batısında da Rusya'dan o kadar uzaklaşıyorsunuz.
Evet.
Tam tersi de doğru bunun.
Fırat
batısında Rusya'ya yaklaştığınızda da Amerika'dan uzaklaşıyorsunuz.
Evet.
Ben bunu iki senedir yine söylüyorum. Trump'la Putin arasına sıkışmak olarak ifade ediyorum. Birleşik Kaplar prensibi ilkesi gereği. Yani şimdi Fırat doğusunda Amerika ile işbirliği zemini yakaladınız. Hemen Moskova ziyaretinde ne oldu? İdlib'deki gelişmeler ve kuzeye doğru bir kanat kırma. Yani İdlib güneyindeki Türkiye'nin kontrolündeki bölgeler kuzeye doğru sıkıştı ve görülebildiğimiz kadarıyla işte güneydeki 4 tane geçici askeri üst gözlem noktası kuzeye doğru taşıyacak. Yani bir mevzi düzeltme, kanat kırma olayı söz konusu. Hani bunu da şey olarak okumak mümkün. Yani Amerika ile Fırat doğusundaki işbirliği nedeniyle Ankara'nın Moskova'ya verdiği güvence bedeli.
Evet. Ama Soçi uzlaşmasında zaten olan bir şeydi, zorla yaptırıldı demek lazım herhalde
Türkiye. Tabii ki. Yani o bir senelik olan süreç çok da verimli geçmedi. Yani bu hani ılımlılarla radikalizmin birbirinden ayrılması o konuda Ankara görebildiğimiz kadarıyla ev ödevlerini tam olarak yerine getiremedi. Hal böyle olunca da artık ve şunu da görüyoruz bakın. Şimdi biz Fırat doğusuna yoğunlaşıyoruz ama gene görebildiğimiz kadarıyla açık kaynaklardan. Ben şeyi önemserim. Yani Rus özel kuvvetlerinin ve özel askeri şirketlerinin yoğunlaştığı, kümeleştiği yerler Rusya için önemli kritik yerlerdi. Bundan daha önce işte Hamamus bölgesi, Dair-i Zor oralarda gördük. Şimdi İdlib'de çok ciddi bir birikme söz konusu. Evet. Hani buradan da şunu anlayabiliyoruz. Fırat doğusunda da Rusya İdlib'i ciddiye alıyor demektir. Evet. Şimdi yani zamanlama açısından her ikisi de kriz süreci Ankara için. Fırat doğusu ve Fırat batısı. Yani umarım ama görünen öyle şekilleniyor. Umarım olmaz. Her ikisinin de aynı anda birden kriz sürecinin yükselmesi, hararetin yükselmesi sahada ve aynı anda bu iki hararete birden müdahale etme şansı. Ankara'nın da kapasite odaklı baktığımız zaman hani bu konuda sıkıntısı ortaya çıkabilir. Özellikle Ekim-Kasım döneminde bahsediyorum.
Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Metin Gürcan. Vaktimizi açtık birazcık ama daha da konuşacağız. Bu sıkıntılar kolay geçecek gibi gözükmüyor. Çok teşekkürler katkılarınız için.
Çok sağ olun efendim. İyi yayınlar.
Evet, güvenlik analisti Metin Gürcan'la konuştuk. Hakikaten Fırat'ın doğusu, güvenli bölge, ortak operasyon, müşterek harekat merkezi derken bu işin nereye varacağını artık kimse kestiremez bir durumda. Eylül ayı diye, Eylül sonu diye son mühlet verdi Cumhurbaşkanı. Bakalım, daha önce de son mühletler vermişti gerçi ama göreceğiz nereye varacak. Hindi Zahra'dan Silence'la bugün veda edelim. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim.
Sende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.